Ayrım 30.
Ancak dünya ekonomi bunalımı ödemelerin 1930'da askıya alınmasına yol açtı. Bu borç uzun görüşmelerden sonra 1933'te Türkiye için daha elverişli koşullarda yeniden bir plana bağlandı. Lozan sonrasındaki ilk yıllarda bu önemli diplomatik çekişmelerden ayrı olarak Türkiye ile büyük güçler arasında sürekli bir hassasiyet vardı. Türkiye kendi egemenlik haklarını azami şekilde savunmaya özellikle önem veriyor, Fransa ve İngiltere'nin ise kapitülasyon düzeni sırasında kazanılmış eski alışkanlıklarını terk etmekte zorlandıkları görülüyordu. Avrupalı güçlerin büyükelçiliklerini Ankara'ya taşımayı reddetmeleri, Türk Marif Vekaleti'nin misyoner okulları üzerindeki yetkisi, Lozan'da İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişleri denetlemesi amacıyla oluşturulmuş olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu'nun serbestlik derecesi ve İstanbul'daki Ortodoks Patrikhanesi'nin uluslar ötesi niteliği ile ilgili olarak sürtüşmeler oldu. Bütün bu konular sonunda Türkiye'yi memnun edecek şekilde halledildi. 1920'lerin sonları ile 1930'ların başları Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinde derece derece bir iyileşmeye sahne oldu. İtalya ile 1928'de bir saldırmazlık antlaşması akdedildi ve kısmen İtalya'nın diplomatik çabaları sayesinde Yunanistan'la bir barışma sağlandı. Bulgaristan'ın toprak iddialarına karşı müşterek endişenin harekete geçirmesiyle Ekim 1930'da Yunanistan'la bir dostluk anlaşması imzalandı. Birkaç Balkan konferansından sonra 1934 yılında Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye'nin üyesi olduğu bir Balkan Paktı gerçekleştirildi. 1937 yılında Sadabat Paktı Türkiye'yi benzer şekilde doğulu komşularına, Irak, İran ve Afganistan'a bağladı. Batıya olan güvensizliğin hüküm sürdüğü bağımsızlık savaşı sonrasındaki dönem boyunca Türk dış siyasetinin köşe taşı Sovyetler Birliği ile iyi ilişkilerin korunmasıydı. 1930'larda da Sovyetler Birliği ile ilişkiler çok iyi olarak kaldı. 1935 yılında 10 yıllık bir dostluk anlaşması imzalanmıştı. Ama artık Sovyetler Birliği Türk dış siyasetinin biricik dayanağı değildi. Komşularıyla olan yakınlaşmadan başka Türkiye'nin batılı güçlerle olan ilişkileri de bariz şekilde gelişmişti. Bu iyileşmenin temelinde Türkiye'nin Fransa ve İngiltere ile birlikte statikoyu kati olarak desteklemesi ve Avrupa haritasını yeniden çizmek isteyen Nazi Almanyası ve faşist İtalya gibi revizyonist güçlerin ihtiraslarına karşı çıkması yatıyordu. Buna rağmen Türkiye Hitler Almanyası ile iyi ilişkiler sürdürdü. Ama İtalya'nın Doğu Akdeniz'deki yayılmacılık siyasetini ise büyük bir tehdit olarak görmekteydi. Müttefiki Sovyetler Birliği'nin de antirevizyonist kampa katılması Türkiye'nin Batı ile olan yakınlaşmasını kolaylaştırdı. 1932 yılında Türkiye Milletler Cemiyeti'ne katıldı. Türkiye, gittikçe gerginleşen uluslararası durum nedeniyle Nisan 1936'da Lozan Antlaşması'nı imzalamış devletlere bir nota göndererek Boğazların silahtan arındırılması konusunda bir değişiklik istedi ve sıcak bir ilgi gördü. Montreux'de bir konferans toplandı ve yapılan sözleşme ile Türkiye Boğazlar üzerindeki tam egemenliğini yeniden kazandı. Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Bütün taraflar savaş gemilerinin boğazlardan geçişine ilişkin bir takım kısıtlamaları kabul etti. Ancak Türkiye ile savaş halinde olmayan ülkeler için ticaret trafiği serbest olacaktı. 1930'larda Türkiye ile Fransa'yı üzerinde ciddi anlaşmazlığa düşüren mesele İskenderun sancağı meselesiydi. İçinde Antakya ve İskenderun kentlerinin yer aldığı İskenderun sancağını Türk milliyetçileri Hatay diye adlandırıyordu. Yani Hititlerin ülkesi. Hatırlanacaktır. Hititler o sırada ilk Türkler olarak kabul ediliyordu. 1921 Fransız-Türk Anlaşması'nda ve Lozan'da bu bölge yeni Türk Devleti'nin sınırları dışında kalmıştı. Bununla beraber Türkiye ile yakın bağları olan ve Türkiye'deki gelişmeleri yakından izleyen Sancak'taki Türk topluluğuna kültürel özellik sağlanmıştı. Hatay Halk Fırkası kurulmuş ve şapka inkılabı ve dil inkılabı yapılmıştı. Eylül 1936'da Fransa Suriye'ye bağımsızlık vereceğini ve Hatay'ı yeni Suriye devletine dahil etme niyetinde olduğunu bildirdi. Bu Türk topluluğunun kabul edemeyeceği bir şeydi. Mesele Milletler Cemiyeti kararına sunuldu. Cemiyet Ocak 1937'de Sancak'a bir heyet gönderdi. Heyet Türklerin bir çoğunluk oluşturduğu sonucuna vardı. İtalyan tehlikesi nedeniyle Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kesilmesine meydan vermemek isteyen İngiltere araya girdi ve sonuçta bir anlaşmaya varıldı. Buna göre Hatay, dış işlerinde Suriye tarafından temsil edilen ayrı bir bağımsız varlık olacaktı. Bir uluslararası hukukçular komisyonunca bir anayasa hazırlandı ve Nisan 1938'de seçimler yapıldı. Bu seçimler sırasında Hatay'ın her tarafında kanlı ayaklanmalar oldu ve bu nedenle seçimler iptal edildi. Bu sırada uluslararası durum öyle tehlikeli bir hal almıştı ki Fransa ne pahasına olursa olsun Türkiye ile anlaşmaya ve Nazi Almanya'sına ve İtalya'ya karşı onun desteğini kazanmaya hazırdı. Temmuz ayında bu kez Fransız ve Türk askerinin müşterek denetiminde yeni seçimler yapıldı. Ve bu seçimlerde meclisteki 40 milletvekilliğinden 22'sini alan Türkler az bir farkla çoğunluk sağladılar. Yeni meclis ilk toplantısında bağımsız Hatay Cumhuriyeti'ni ilan etti. Meclis bir yıl kadar sonra 29 Haziran 1939'da bugün bile bu bölgeyi haritalarında Suriye'ye ait gösteren Suriyelileri çok kızdıracak şekilde bu devletin Türkiye ile birleştiğini ilan etti. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye. 1930'ların sonlarında Türk liderlerinin en başta gelen endişesi İtalya'nın olası bir saldırısıydı. Nisan 1939'da İtalya'nın Arnavutluğu işgali bu endişeyi şiddetlendirdi. Türkiye, Fransa ve İngiltere'yi birbirine daha da yakınlaştırdı. 1939 yılı boyunca Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında bir karşılıklı yardım antlaşmasına ilişkin görüşmeler yapıldı. Görüşmeler, Türkiye'nin kendi zayıflığını göz önüne alarak büyük miktarda askeri ve mali yardım istemesi ve Sovyetler Birliği ile bir savaşa sokulma olasılığına meydan vermemeye kararlı olması nedeniyle yavaş ilerliyordu. Türk hükümeti Sovyetler Birliği'ni bu ittifaka sokmayı çok arzu etmekteydi. Bu yüzden Ağustos 1939'da Hitler Almanyası ile Stalin Rusyası'nın Doğu Avrupa'yı aralarında bölüştükleri Molotov-Ribbentrop Paktı'nın beklenmedik duyurusu Ankara üzerinde müthiş bir darbe oldu. Fransa ve İngiltere Türklerin desteğini sağlamada şimdi çok daha istekliydiler. Ve 19 Ekim 1939'da İngiliz-Fransız-Türk karşılıklı yardım antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Türkler isteklerinin çoğunu elde etmişlerdi. Askeri teçhizatın satın alınması için 16 milyon pound sterling altın ve 25 milyon pound sterling kredi verilmişti. Antlaşmaya eklenen ayrı bir protokolde Türkiye kendisini Sovyetler Birliği ile bir savaşa bulaştıracak herhangi bir yükümlülükten muaf tutulmuştu. Antlaşma Avrupalı bir devletin Akdeniz'de savaşa yol açan bir saldırı eylemi halinde Türkiye'nin Fransa ve İngiltere ile etkin şekilde işbirliği yapmasını şart koşmaktaydı. Bu İtalyan tehlikesine verilen önemin açık bir işaretiydi. İtalya'nın 10 Haziran 1940'ta Fransa ve İngiltere'ye savaş ilan etmesiyle antlaşmada öngörülmüş olan durum, casus Feodor'u açıkça ortaya çıktı. Ne var ki Fransa'nın yenilmiş olması güç dengesini kökten değiştirmişti ve Türkiye yükümlülüklerine rağmen ek protokolü mazeret göstererek var gücüyle savaş dışı kalmaya çalışıyordu. İngiliz hükümeti Türkiye'yi değerli bir insan gücü kaynağı olarak görüyor ve onu savaşa sokmak için baskı yapıyordu. Ancak Türkiye direnmekteydi ve İngiltere'nin kabul etmekten başka çaresi yoktu. Yunanistan'ın Almanlarca işgali ve Bulgaristan'ın 1941'de mihverin safına geçmesinden sonra savaş Türkiye'nin sınırlarına dayanmıştı. Bunun sonucunda Türkiye, Haziran 1941'de Almanya'nın Sovyetler Birliği'nin işgaliyle hemen hemen aynı zamanda Almanya ile bir dostluk antlaşması yaptı. Sonraki 1,5 yıl boyunca Büyük Alman Yayılması döneminde Türkiye hazırlık eksikliklerini ve İngiltere'nin göndereceği yardımlara olan gereksinimi mazeret olarak öne sürerek titizlikle tarafsız bir konumu muhafaza etti. Almanların Kasım 1942'deki Stalingrad yenilgisinden sonra müttefiklerin baskısı giderek arttı. Ancak Türkiye bir Alman saldırısına karşı halen çok korunmasız durumdaydı. Müttefiklerin isteklerinde değişiklik olmuştu. Artık Türkiye'yi bir insan gücü kaynağı olmaktan çok müttefik askerleri ve uçakları için bir ileri üs olarak görüyorlardı. Ancak Almanlar tek bir müttefik savaş uçağının bile inmesinin savaş anlamına geleceği tehdidinde bulunmuşlardı. Ocak 1943'te Churchill ve İnönü müttefik savaş uçaklarının uygun zamanda inişi için hazırlık programında anlaştılar. Fakat bu hazırlıklar sonradan Türkler tarafından engellendi ve tesislerin inşa edilmesi kasten yavaşlatıldı. İnönü, Churchill ve Roosevelt'in Aralık 1943'teki Kahire Konferansı'nda baskı daha da arttı. Müttefikler artık çok açık şekilde galip taraftı ve Türkiye savaş dışı kalmaya daha da devam ederse savaş sonrasında tamamıyla tecrit edileceğine işaret ettiler. Yani Türkiye'nin gelecekte Kızıl Ordu ve Stalin'in olası istekleriyle bir başına uğraşmak zorunda kalması tehlikesi ima ediliyordu. Sonunda İnönü, Türkiye'nin müttefiklerin safında faal bir muharip devlet olmasını kabul etti. Ama önce Balkanların müttefiklerce fethi için kapsamlı bir hareket planı istedi. Bu akıllı bir taktikti. Çünkü müttefik güçlerin arasında Balkanlarda bir harekat arzusuna ilişkin görüş ayrılıkları bulunuyordu. Stalin bölgede İngiliz ve Amerikan müdahalesine itiraz ediyor ve Amerikalılar Stalin'i dinleme eğilimi gösteriyorlardı. Türkler Almanlarla olan diplomatik ilişkilerini Ağustos ayında kesmiş olmalarına rağmen oyalamalarını 1944 yılı boyunca sürdürdüler. Türklerin bu tutumu İngiliz ve Amerikalıları Sovyet taleplerine daha sıcak bakmaya sevk etti. Şubat 1945'te Yalta Konferansı'nda bu devletler Montre Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmasını kabul ettiler. Hemen ardından aynı ay içinde Türkiye, Birleşmiş Milletler kurucu üyeliğine hak kazanmak için Almanya'ya resmen savaş ilan etti. Savaş ilanı yalnızca simgesel bir hareketti. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk askeri tarafından tek bir kurşun sıkılmamıştı. Hem siyaset hem de basın savaş boyunca sıkı denetim altında tutulmuş ve bunlar Türkiye'nin çatışma dışı kalma gayreti doğrultusunda ustalıkla yönlendirilmişlerdi. Almanya Sovyetleri mağlup etmenin eşiğinde gibi gözüktüğü sırada Pan-Türkizm propagandası yeniden canlanmıştı. Almanya'nın teşvikiyle Temmuz 1941'de bir Pan-Türkist komitesi kurulmuş, bazı Türk generalleri Almanların daveti üzerine Doğu cephesini dolaşmış ve bazı Pan-Türkizm yandaşları kabineye alınmıştı. Bunların hepsi Almanlar galip geldiği takdirde kendini güven altına alma siyasetiydi. Almanya'nın yenilmesinin an meselesi olduğu belli olunca Mayıs 1944'te Pan-Türkist örgütler ve Pan-Türkizm propagandası susturuldu. Türkiye'nin savaş sırasındaki politikaları genellikle dürüstlükten uzak ve 1939 Antlaşması'na aykırı görülmüştür. Ülkenin uluslararası itibarı zedelendi ama ülkeyi savaş dışında tutmak, İnönü ve arka arkaya gelen hariciye vekillerinin, önce Şükrü Saraçoğlu, sonra Numan Menemencioğlu ve sonra yine Saraçoğlu, gözünde büyük bir başarıydı. Bu siyasetçilerin hafızasında 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun kendisini Almanlara bir kukla gibi kullandırmasının ve bunun ülkelerine getirmiş olduğu felaketlerin berrak anısı yaşıyordu. 12. Demokrasiye geçiş 1945-1950. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonraki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin siyasal sistemi, ekonomi siyaseti ve dış ilişkileri esaslı bir değişime uğradı. Bu bölümde bu değişimin ardındaki etkenler ve bu değişimin oluş şekli incelenecektir. Değişim yönündeki sosyoekonomik baskı. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde İsmet Paşa hükümeti çeşitli nedenlerden dolayı son derece gözden düşmüş haldeydi. Hatta Türk halkının büyük çoğunluğunca nefret ediliyordu. Bu hoşnutsuzluğu çözümlerken halk kitlesiyle köylüler, sanayi işçileri, Kemalist rejimin temelini oluşturan koalisyonun unsurları, subay ve bürokratlar, kentlerdeki Müslüman tüccarlar ve kırsal kesimdeki toprak sahipleri arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Rejim kitlelerce hiçbir zaman tutulmamıştı. O sıradaki toplam nüfusun %80'ini oluşturan kırsal kesimdeki küçük çiftçiler, yaşam seviyelerinde, sağlıkta, eğitimde ya da iletişim olanaklarında hiçbir büyük iyileşme görmemişlerdi. Elektriğe geçişi modernleşmenin bir ölçütü olarak alırsak, elektrik şebekesine bağlanan köy sayısı 1953 gibi geç bir tarihte 10, yani Türkiye'deki 40 bin köyün binde 2,5'u idi. Toplam elektrik üretimi 1923-1943 yılları arasında 10 kat artmıştı. Ama 1943'te enerji hatlarının toplam yekûnu 9 mil olan Türkiye'de elektrik hala kent yaşamına ait bir olguydu. Öte yandan 25 yıllık Kemalist yönetim süresince köylülerin tanımış oldukları modern devletin bir niteliği de merkezi devletin kırsal kesim üzerindeki etkin denetimiydi. Jandarma ve vergi tahsildarından eskisinden çok daha nefret edilir ve korkulur oldu. Devlet daha etkinleştiği ve hissedilir hale geldiği için kendi içinde köy yaşamının geleneksel bir özelliği olan devlete duyulan öfke daha da şiddetlenmişti. Devletin laik politikaları özellikle de popüler dinin ifade şekillerini bastırmış olması, devlet ve uyrukları arasındaki en önemli ideolojik bağ kopardığı için bu öfke daha da artıyordu. Sanayi işçileri Türk toplumunda hala çok küçük bir azınlıktı. 20 milyon civarındaki nüfusun içinde sayıları 330 bin kadardı. Ama tam rakam sanayiden ne anlaşıldığına bağlıdır. Yukarıdaki rakam zanaat alanında istihdam edilen birçok kişiyi içermektedir. Bunların sosyoekonomik durumu zayıftı. Haziran 1945'e kadar sınıf temelinde örgütlenmeler işçi sendikalarına bu gözle bakılıyordu. Türkiye'de yasaktı. Aynı şekilde grevlerde. Savaş sırasında tıpkı öteki ücretli ve maaşlılar gibi işçilerin satın alma güçleri geçim masraflarının artmasıyla fena halde sarsılmıştı. Halk kitlesi içindeki hoşnutsuzluk yeni bir şey değildi ve muhtemelen siyasal değişime bu hoşnutsuzluğun kendisi yol açmamıştı. Bu konuda doğrudan önemli olan şey İnönü hükümetinin Kemalist hareketin dayandığı Jön Türk koalisyonunun önemli unsurlarının desteğini yitirmiş olmasıydı. Savaş sırasında büyük bir orduyu besleme ve donatma zaruretiyle karşılaşan hükümet, İhtiyaçlarının parasını Merkez Bankası'na para bastırmak suretiyle ödemiş, böylece enflasyonu körüklemişti. Diğer yandan da fiyat denetimini kurumlaştırarak ve aşırı kazançlara varlık vergisi ve toprak mahsulleri vergisiyle ağır vergiler getirerek bu siyasetin toplumsal etkilerini hafifletmeye çalışmıştı. Enflasyon, sayıları 220 bin civarında olan devlet memurlarının satın alma gücünde ani bir düşüşe neden olmuştu. alt dereceden devlet memurları için bu düşüş 1/3 civarındaydı. Kıdemli devlet memurları için ise 2/3'ydi. Bu durum bürokrasi içerisinde gerginliklere yol açmıştı. Her ne kadar asıl kurbanları gayrimüslim iş çevresi olmuşsa da 1942 tarihli varlık vergisi Türk burjuvazisinin genelinde huzursuzluk ve kuşkuya neden olmuştu. Bu vergi bürokratların ve ordunun hakim olduğu Kemalist rejimin Türk burjuvazisinin çıkarlarının tam güvenilir bir destekleyicisi olmadığını belli etmiş, bu topluluğun tehdide açık olduğunu göstermişti. Büyümesine İttihatçılar ve aynı şekilde Kemalistler tarafından birinci derecede önem verilmiş olan yerli burjuvazinin konumu öylesine güçlenmişti ki artık bu ayrıcalıklı ama esasında bağımlı ve fakat siyasal açıdan güçsüz olan bu sınıfı bu konumu kabullenmeye artık hazır değildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri büyük toprak sahipleri Jön-Türk koalisyonu içerisindeki başlıca unsur ola gelmişlerdi. Ne var ki hükümetin savaş sırasında enflasyonla mücadele etmek için toprak ürünlerini suni şekilde düşük fiyatlandırma siyaseti, toprak mahsulleri vergisi ve özellikle Ocak 1945'te çiftçiyi topraklandırma kanununun getirilmesi büyük toprak sahiplerini soğutmuştu. Cumhurbaşkanı İnönü tarafından kuvvetle desteklenen çiftçiyi topraklandırma kanunu, savaş sonrası Türkiye'sinde siyasal muhalefetin doğuşunda hayati bir rol oynadı. Yaygın bir hoşnutsuzluk hüküm sürmekteydi. Tek parti sisteminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet aygıtıyla sıkıca özdeşleşmiş olmasından dolayı bu hoşnutsuzluk devlete olduğu kadar partiye de yönelikti. İnönü gerilimlerin farkındaydı ve Atatürk'ün 1930'daki serbest fırka deneyini hatırlayarak bir miktar siyasal liberalleşmeye ve bir emniyet subabı olarak siyasal bir muhalefetin oluşmasına müsaade etmeye karar verdi. Onun ve hükümetinin bu yöne kaymasında uluslararası gelişmelerinde bir payı vardı. Demokratikleşme yönündeki dış baskılar. Çok genel bir anlamda 2. Dünya Savaşı'nda mihver güçlerinin yenilgisi kendi içinde demokratik değerlerin bir zaferiydi. Çoğulcu, kapitalist bir demokrasi olan Amerika Birleşik Devletleri savaştan egemen dünya gücü olarak çıkmış ve onun örneği bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de birçoklarını etkilemişti. Nisan 1945'te Türkiye San Francisco Konferansı'na kurucu üye olarak katılarak ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzalayarak demokratik idealler için kesin söz vermiş oldu. Ancak Türk hükümetinin kendini Batı'ya, bilhassa da Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakınlaşmaya mecbur hissetmesinin daha doğrudan nedenleri vardı. Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler bütün 1920'ler ve 1930'lar boyunca Türk dış siyasetinin köşe taşı olmuştu. Ancak bu ilişkiler önce Ribbentrop-Molotov Paktı ve sonra da Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmasıyla tatsızlaştı. Sovyetler Birliği 1945'te süresi bittikten sonra Türkiye ile olan dostluk anlaşmasını yenilemeyeceğini açıkladı. Ve o yılın Haziran ayında Molotov, Türk Büyükelçisi ile olan görüşmelerde yeni bir dostluk antlaşmasının imzalanmasından önce yerine getirilmesi gereken bazı koşullardan söz etti. Bu koşullar 1878-1918 yılları arasında Ruslara ait olan Kuzeydoğu Anadolu'daki yerlerin Sovyetler Birliği'ne iadesi suretiyle iki ülke arasındaki sınırın düzeltilmesi, ve İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı bölgesinde Karadeniz'in korunması için müşterek bir Türk-Rus savunma gücünün kurulmasını içermekteydi. Kuşkusuz bunlar Türklerin asla kabul edemeyecekleri şeylerdi. Ama Sovyetler Temmuz ayında müttefikler arası Potsdam Konferansı'nda tekliflerini ortaya attıklarında İngilizler ya da Amerikalılar tarafından bu tekliflere hemen karşı çıkılmamıştı. Türkiye'nin savaş zamanındaki siyasetinin batılı müttefiklerin gözünde onu sevimsiz kılmış olduğu da unutulmamalı. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin konumunu giderek daha destekler hale gelmişti. Sovyet istekleri Türkiye'ye Ağustos 1946'da resmen bildirildiğinde Amerika Türk hükümetine kararlı bir yol tutmasını tavsiye etti.